Yatakta ve sofrada anarşizme hoş geldiniz. Ben DJ'niz Can. Açışı Silent Stream of Godless Elegy'den yaptık. Zapalili June Onen Met adlı bir şarkıydı. Bu şarkı aslında bir cover'dı. Şarkının başka bir Czech kurbağa, başka güzel bir Czech kurbağa bir şarkıydı. Master Samurai'nin bir şarkısıydı. Silent Stream of Godless Elegy bunu Master Samurai'a olan bir tribute albümde seslendirmişti ve coverlamıştı. Hemen reklama girmekte çekince görmüyorum. Silent Stream of Godless Elegy çok sevdiğimiz ve saydığımız, beğenerek hala dinlediğimiz bir gruptu. Ve bu grupla bir röportaj yapmıştık yıllar önce. Her ne kadar hala manevi değerini korusa, fakat müzikal ve müzik otomatik değerini çok korumasa da bu röportajı Sonic Splendor dergisinde okuyabilirsiniz ya da web sitemizde de mevcut. Bugün acayip müzik bir program hazırlamaya çalıştık ve bu programla ilgili ilk ipucunu vereceğiz birazdan çalacağımız şarkıyla. Fakat hemen hatırlatalım, Yatakta ve Sofrada Narşizm pazar günü saat 20 ile 22 arasında Müksüzer Radyo'da. Müksüzer.net adresinden yayını canlı olarak dinleyebilirsiniz. Yahut eski bölümleri dinlemek istiyorsanız zamanı geçtikten sonra yıllanmış bölümler güzeldir diyerek bu bölümleri de canbaşkent.net adresinden indirebilirsiniz. Program hazırlıyoruz ve bu butik programın geliş bir konsepti olması için çabalamaya çalıştık. Dolayısıyla bu konseptin ilk ipucunu birazdan çalacağımız şarkıyla vereceğiz ve bu şarkıda Marilyn Manson'dan gelecek Sweet Dreams. Neden bu şarkıyı çaldığımız elbette birazdan aşikar olacak. Yatakta veya sofrada narşizmin hala bas bas bağıran DJ'ni dinliyorsunuz. Bizi dinlemeye devam edin.
Bu dünya.
Büyüksüzler Radyo.
Seven seas, everybody's looking for something.
Some of them want to use you, some of them want to get used by you, some of them want to use you, some of them want to be.
We'll be right back.
şimdi ben bu şarkıyı çok seviyorum diye redir atma hakkın yoktu diyeceksiniz ama duramadım dersem yeridir. Marilyn Manson'ı çaldım çünkü Marilyn Manson geçenlerde boşandı. Marilyn Manson'ın karısının adı Dita Fontes idi. Dita Fontes işte Jelle Jameson gibi pornografi sektöründen kamu sektörüne diyeyim artık geçebilen nadir sanatkarlardan biriydi. Jelle Jameson çok duydu, çok ödülleri var. Şunu bunu her tarafta artık IMDb'de bile bir profil olan birisi. Fakat Dita Fontes bunlardan çok daha farklı. Dita Fontes burlesk bir performcu, performer ve iç çamaşırı tasarımcısı olarak geçiyor. Şu anda Wonderbra için çalışıyor hatta ve asıl ününü yaptığı şey elbette Marilyn Manson'ın karısı olarak çıkışlarıydı. Dita Fontes'ten neden bahsediyorum? Dita Fontes'in ilk anlatma nedenim elbette porno sektöründen tırnak içinde kamusal sektöre geçebilme başarısını göstermiş olmasından değil. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir dergide Dita Fontes ile ilgili yapılan bir röportajı okumuş olmaktı. İşte dünyanın saygın gazetelerinden birinin verdiği pazar eklerinden birini kurcalarken karşıma Dita Fontes yapılan küçücük bir röportaj çıktı. Dita Fontes'e sormuşlar, demişler ki Marilyn Manson'dan ayrılmanızın hakkındaki en iyi şey nedir? Dita Fontes'e şöyle cevap vermiş, ufuzun bir liste var ama uyuşturucuları hayatımdan çıkartabildiğim için mutluyum demiş. Dita Fontes'e sormuşlar, demişler ki acaba sürprizle ilgili en zor şey nedir? Bu da demiş ki doğal ve çaba sarf etmeden yapıyormuş gibi göstermek striptizin en zor şeylerinden biridir. Ve sormuşlar yine kişisel kahramanınız kimdir diye Dita Fontes'e ve o demiş, ki Mae West. Aslında bu röportajın yüzüne çok durmayacağım elbette. Dita Fontes'den girimlerden çıkacağım çok açık görülecek yakında yapacağım sarkastik yaklaşımlarla ama önce biraz daha devam edeyim Dita Fontes'in ve biraz dalga geçmeye. Dita Fontes'in çok sükseli ve çok şaşalı bir hayatı var çünkü çok fazla para kazanıyor. Çok ilginç bir striptizci. Bu striptizciliğin en önemli yönlerinden biri de meşhur fotoğraflarından hatırlayacaksınızdır muhtemelen. Kocaman bir martini bardağı içerisinde yaptığı bir şovdu. Ve bu şov onu bayağı ünlü yaptı. Ve devasa zenginleşti. Ama ahan da kalkıp şimdi zenginin malı yurtun çenesi hikayesine girmeyin de telefonu dizen anlatacağım diğer yönlerinden biri de aslında bakarsanız Marilyn Manson evliliğin dışında da kendine bir sükse alanı yaratabilmekteki başarısı. Dediğim gibi oldukça zengin, bütün eşyalarını, bütün striptiz performansıyla ilgili eşyalarını ve eşyalarını kocaman bir depoda tutuyormuş ki bu deponun yerini kendi bile bilmiyormuş falan filan. Bir sürü işte arabaları, şunları bunları falan filan varmış. Ve Dita Fontes'in ünlü dergilerin, ünlü gazetelere bile girebilmesini sağlayan sanırım atılımı diyeyim aslında başarılı bir şekilde sonuçlanabilmiş. Dita Fontes'den erotik sanatın en önemli ve en ünlü insanlardan biri olarak söz etmemin nedenlerinden biri elbette bunu anarşizme bağlamak falan değil. Çünkü yatakta ve anarşizm yapacaksak eğer Dita Fontes'in bu yatağa ait olduğunu düşünmüyorum. Fakat aynı dergide çok kontrast bir şekilde Dita Fontes'e yapılan röportajın hemen ardından çok daha ilginç bir röportaj, çok daha ilginç bir yazı gelmiş ve bu yazıyla ilgili konuşmaya başlayacağım birazdan. Ama elbette bu derin dimağlara dalmadan önce güzel bir şarkıyla devam etmek istiyorum. Eskilerden gelecek eski ünlü ve güzel gruplardan ama şimdi o kadar güzel bir ünlü olmayan bir gruptan. Moonspell'den dinleyeceğiz. Moonspell'i ilk albümünden gelecek. Alma Mater. Yatakta ve sofrada anarşizmin bugünkü programında garip bir çizgi izledik aslında. Marilyn Manson'a başladık. Marilyn Manson'ın coverladığı Sweet Dreams şarkısını dinledik. Her ne kadar psikopat bir şekilde söylemiş olsa da güzel bir şekilde yorumladığını düşündüğümüz bu şarkıyla beraber Marilyn Manson'ın karısına geçtik. Marilyn Manson'ın eski karısına, daha doğrusu. Marilyn Manson'ın eski karısı olan Dita Fontes'den söz ettik kısaca. Şimdi Dita Fontes'den bahsetmişken elbette Dita Fontes'den nereye varacağımız muallaktı, ama şöyle diyeyim. Dita Fontes'e yapılan röportajda aynı dergide yayınlanan başka bir yazıya, başka bir röportaja geçeceğiz. 30 Mart'ta yayınlanan bu yazı yayınlandıktan hemen sonra birçok feminist, feminizan blogda tepki topladı, ilgi çekti bir yandan da. 2-3 hafta geçmiş olsa da bu yazıdan şimdi söz edeceğim ve bu yazının kısaca ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Kısaca bu yazıyı okuyacağım ve bu yazının provoke ettiği, bu yazının tahrik ettiği düşünceler üzerinden yatakta anarşizmin bu yazı çerçevesine nasıl konabileceğine değineceğim. Elbette bunu yapmak için de önümde yaklaşık 1,5 saat var. Dolayısıyla ağırdan ağırdan alacağım ki güzel müzikler de dinleyebilelim. Normalde biliyorsunuz yatakta ve sofrada anarşizmin ilk saatinde sert ve hüzünlü melodilere yer veriyoruz. Ama bugün bundan hüzünü çıkardık ve sadece sert müzikler çalıyoruz. Municipal'den dediğimiz anlamda Metro da bunlardan biriydi. İspanyol Gothic Doom Metal diyeyim artık. Gothic Metal piyasasının en ünlü gruplarından biriydi Municipal. Şimdi İskandinavya'ya gideceğiz. İskandinavya'dan İsveç'ten Dark Tranquility'den dinleyeceğiz. Dark Tranquility'nin son albümlerinden birinden gelecek. Out of Nothing. Nothing. Bu şarkıyı dinledikten sonra da söyleşimize kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Dolayısıyla Dark Tranquility'ni dinliyorsunuz. Bu sefer müdahalesiz ve solo bir şekilde Out of Nothing geliyor. Yatakta ve sofrada narşizmdesiniz hala.
No!
Doctorate Quality'nin tekniğini severim aslında. Doctorate Quality'nin tekniğindeki o hani virtüözlük devresine varmasa da o güzel gitar riffleri, o güzel güçlü ve sert melodiler aslında bayağıdır uzak kaldığımız bir tınıydı yatakta ve sofrada Versus'un programında. Dolayısıyla bu tınılara biraz geri dönmek istedim bugün. Sohbetimize nereden devam edeceğiz? Sözünü ettiğim makale, sözünü ettiğim ses getiren ve tepki çeken makale bakirelik öğrencileri, bekaret öğrencileri başlığını taşımakta. Sözünü ettiğim makale Amerika'nın birçok üniversitesindeki öğrenci birliklerinde gitgide artan bir şekilde örgütlenmelerle gündeme gelen bekaret topluluklarına değiniyor. Son zamanlarda sadece dini nedenlerde olmasa da bekaretlerini evlenene kadar korumak isteyen kadınlar ve erkekler, kızlar ve oğlanlar, hani nasıl isterseniz deyin artık, öğrenci grupları oluşturmaya başladılar üniversitelerde, kampüslerde. Bunun çeşitli nedenleri var elbette, bunlara birazdan değineceğim. Fakat bunun en ilginç gözlemlerinden biri, bunun Amerika'nın en iyi tırnak içinde, en büyük okullarında başlamış olması. Hani küçük kasaba üniversitelerinde, muhafazakar kentlerin üniversitelerinde başlasalar bu çok şaşırtıcı bir şey olmayacaktı. Ama Amerika'nın zirvedeki üniversitelerinden, yani en önemli üniversitelerinden, yani en zengin üniversitelerinden, bütçeleri hatta Türkiye'nin devlet bütçesinin 15'te 1 olan üniversitelerde bunun başlamış olması çok ilginç geldi. İlk önce Princeton Üniversitesi'ne başladı bu ve hemen sonra Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne, MIT'ye sıçradı ve oradan sonra Harvard'da bu kuruldu. Dolayısıyla bu birçok insanın, birçok sosyoloğun ve psikoloğun ve araştırmacının ilgisini çekti. Elbette bu kadar ilgi çekildikten sonra da bahsettiğim derginin sayfalarına da düştüm. Dolayısıyla bu kadar iyi okullara giden, hani tırnak içinde akıllı olduğu varsayılan öğrencilerin neden böyle bir bok yedikleri ilginç bir araştırma konusu olarak önüne belirdi ve ben buna elbette de buna değinmeden duramadım. Dolayısıyla insanların kendilerini cinsellikten uzak tutmalarının arkasında kalan nedenleri araştıracağız ve bu nedenler üzerine yazılan yazıları az buçuk okuyacağız ve bunun nasıl rasyonelleştirildiğini, nasıl rasyonelleştirilebileceğini anlamaya çalışacağız aklımız erdiğince. Ve bu rasyonelleştirmenin aslında birçok noktada anarşizmin birçok açılımıyla ve yaklaşımıyla o kadar da uyumsuz olmadığını göreceğiz. Dolayısıyla işin içinden nasıl çıkacağız? Bu da elbette ilerleyen saatlerde açık edecek kendini. Dolayısıyla öyle ya da böyle nasıl yapabildiğimi tam ben de bilmesem de bu yazıya önyargısız yaklaşmaya çalıştım ve önyargısız bir şekilde bekaret öğrencilerin, kendilerini kocalarına ve karılarına saklayan öğrencilerin bunu nasıl gerekçelendirebildiğini ilgiyle okumaya çalıştım. Elbette dinin gerekçeleri de bunlardan biriydi, fakat biz bu programda elbette bu katolik ve dini gerekçeleri göz önüne almayacağız ve çok açık bir şekilde bunları yok sayacağız. Dolayısıyla söz ettiğim makaleye başlamadan önce yine bir şarkıya devam edelim ve bu sefer pek bu programda çalmaktan hoşlanmadığım bir grubun, Metallica'nın güzel bir şarkısı gelecek. Metallica'dan dinleyeceğiz. Metallica'nın Reload albümünden gelecek. Bir Maiden Faithful Duet olduğu için çalıyorum. Memory Remains. Yatakta ve sofrada anarşizmi dinliyorsunuz. Ben de Cennet Can.
Fortune, fame, mirror, vain, gone insane, but the memory remains. Heavy rings on fingers wave, another star denies the rain. Nowhere crowd.
Ahanda ilk gençliğimizin grubu Metallica'dan dinledik. Ahanda ilk gençliğimizin bitiren şarkılardan biri geldi. Memory Remains. Marian Faithfull diyetiydi ve siz Marian Faithfull, Can Başkent ve James Hetfield'den dinlediğiniz Memory Remains'i. Arkasında bu Memory Remains şarkısının böyle sızılı, ailevi, böyle sancılı bir öykü olduğu söylenir ama tabii ki bu öykü ne umurumuzda ne bu programda deneyeceğiz buna. Bekarşı öğrencilerinden söz ediyorduk. Amerika kampüslerinde yeni yeni örgütlenen bekaret organizasyonlarından söz ediyorduk. Okuduğum yazı şöyle başlıyor. Okuduğum yazı Harvard Üniversitesi'nde bu derneği kuran insanlardan, bu örgütü kuran insanlardan birinin hayatına kısa bir bakışla açılıyor. Sözünü ettiğimiz genç kadın Amerika'nın küçük muhafazakar kasabalarından birinden gelmiş, orada büyümüş ve memleket olan bu kasaba aşırı derecede muhafazakarmış ve bu kız da iyi bir Katolik kız olarak yetiştirilmiş. Dolayısıyla bu yetiştirilişinden dolayı yetiştiği okulda, örneğin okuduğu okulda herkes bekaret yüzüğü takarmış diyor bu kız. Hani bu tip muhafazakar Hristiyan tarikatlarında diyeyim, muhafazakar Hristiyan inanışlarında birçok genç kadın bekaret yüzüğü takıyor ve bu yüzüğü takan insanlar elbette bakire olduklarını aşık ediyorlar. Dolayısıyla bu kız yaşadığı kentte kimsenin kimseyle sevişmediğini düşünerek büyümüş. Zira bu kasabada dediğim gibi aşırı derecede muhafazakar bir şekilde yetiştirilmiş. Dolayısıyla bu kız her ne kadar bu kadar muhafazakar yetiştirilmiş olsa da bu söz edilen bekar yüzüklerini falan takmamış. Çünkü nasıl olsa kimse yapmıyorken bunun da yapmadığı bir şey ve yapmayacağı bir şey belirtmesine ayrıca gerek olmadığını düşünmüş. Yani ortam o kadar muhafazakarmış ki altını tekrar çizmeye gerek bile görülmüyormuş. Neyse, bu sözü ettiğim kız sonra çalışmış, çabalamış, Harvard Üniversitesi'ne, Amerika'nın en iyi üniversitesi olan Harvard Üniversitesi'ne öğrenci olarak kabul edilmiş. Daha sonra bu tabii ki üniversiteye girince, Doğu yakasına taşınınca, büyük bir kente gelince ve büyük bir üniversite ortamına girince bayağı bir şok yaşamış ve bu şokun etkisiyle sanırım anlattığı kadarıyla olayları sorgulamaya başlamış ve elbette ilk atak yaptığı noktada tesadüfi seks olmuş. Şimdi elbette bunun çok daha fazla tartışılacak bir noktası var gibi görünmüyor. Zira sosyolojik olarak baktığınız vakit aslında hemen hemen şaşırtıcı hiçbir şey yok burada. Peki öte yandan bu genç kadının saldırdığı rastgele seks kültürü acaba anarşizm çerçevesinden nasıl eleştirilebilir? Elbette ön yargısız bir şekilde buna yaklaşabilme marifetini göstermek çok zor. Bunu ne kadar ben de beceriyorum bilmiyorum ama bu yazıya ve bu bahsettiğim, yavaş yavaş okumaya gayret ettiğim yazıya elinden geldiği kadar ön yargısız yaklaşarak, elinden geldiği kadar açık fikir yaklaşmaya çalışarak bunu anlamaya çalışacağım ve bu benzer diyalektiğin anarşizmin birçok sahasında da görülebildiğini gözlemleyeceğim kendimce. Dediğim gibi tuhafsanız, tırnak içinde dışlanmışsanız, tırnak içinde muhalifseniz öyle de böyle, aslında anarşizm Marcos'un da dediği gibi bence sizin yanınızda olmalıdır diye düşünüyor insan. Dolayısıyla bu kadının seksten kendini mahrum etmesi, tırnak içinde olarak görmediği, seksten kendini uzak tutması olarak gördüğü bu durumda acaba bir muhalif olarak, muhalif hareket olarak düşünülüp anarşizm tarafından desteklenmesi gerekir mi gerekmez mi diye sormadan edemedim. Evet de bu soru çok da böyle derin bir soru değil, bunun farkındayım. Peki ne yapacağız? Örneğin bir anarşist organizasyon olarak ya da bir anarşist birey olarak size böyle bir durumda aksettirildiği zaman ne yaparsınız? Elbette git seviş kızım demek kolay. Her ne kadar bu çılgına çözüm değil, aç olan birine git yemek ye demek gibi bir şey. Sorunun açlığın nedenini ortadan kaldırmak olmalı. Burada da sorun bu durumun ortaya çıkmasına, tırnak içine yol açan nedenini kaldırmak olarak düşünebilir ilk etapta. Fakat elbette bunu ben düşünmüyorum. Bu noktayı samimi bir şekilde ele aldığımız vakit, samimi bir şekilde bu noktaya yaklaştığımız vakit aslında olayın çok da şaşırtıcı bir diyalektin sonucu olmadığını görüyoruz. Ben kuracağım benzerlik aslında çok da ürkütücü olmayan bir benzerlik. Uygarlık karşıtı anarşist grupların, medeniyet karşıtı anarşist grupların, ilkelci anarşist grupların aslında teknolojiden ürkmeleri gibi kimi anarşist gruplarda, kimi hatta insan grupları da seksten ürkebilir. Acaba sözünü ettiğimiz durum bunlardan biri mi? Her ne kadar uygarlık karşıtları teknolojinin kendiliğinden, tanım itibariyle, doğuştan, tabiatı itibariyle tehlikeli, kötü olduğunu düşünüyor olsa da elbette bizim durumumuzda böyle bir şey söz konusu değil. Zira bu insanlar hayatlarından sekse tamamen çıkarmış değiller. Sadece evliliğe kadar bunu erteliyorlar. Ve bunun için garip garip gereçler sunuyorlar ki bunlardan biraz daha, bunları birazdan anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla uygarlık karşıtı gruplarla kurulan benzerlik aslında çok sağlam bir benzerlik değil. Bunun farkındayım. Fakat öte yandan insanların, öznelerin kendi perspektiflerinden baktığımız vakit aslında uygarlık karşıtlarının kendilerini ne kadar haklı görmesi gibi bu insanlar da bu mekarı evliye kadar saklamak insanları da kendilerine aynı derece haklı görüyorlar. Bu açık. Ve bundan dolayı eziliyorlar. Bu ezilmenin sosyal ezilme olması elbette insanın içini biraz burkuyor. Dolayısıyla tarafların tahrik edilerek diyeyim, tarafların gaza getirilerek çarpıştırılması ve bunun sonucunda gerçekten duygusal olarak yaklaştığımı düşünüyorum aslında. Bunun sonucunda da bu insanların ucube, garip, salak insanlar olarak dışlanması ve damgalanması elbette benim gönlümü biraz sızlattı bu yazıyı okurken. Dolayısıyla hani duygusal sempati beklemeden politik ve sosyolojik zeminlerde kendine bir yer açmaya çalışan bu yeni hareket, tırnak içinde hareket sayılır eğer bu, acaba kendini nasıl gerçekleştirir? Bunu birazdan anlatmaya çalışacağım ama onda önce güzel bir şarkıyla devam edelim. Artık biraz daha hani programımızın sıradan janrına düşen bir şarkıyla devam edeceğiz. Theodore Tragedy'nin eski vokalisti Liv Christine'nin yeni grubundan gelecek. Liv's Eyes'den dinleyeceğiz. For Amelie. Liv Christine üzerine hani malum bir yazı yazmıştım. Liv ne oldu sana adlı. Bunu web sitesinden okuyabilirsiniz. Eğer bu yazıyı okuyarak bu şarkı dinliyorsanız elbette sarkazmi de kapmışsınızdır demek. Liv's Eyes'den dinliyoruz. For Amelie.
Love me.
anda dillere destan jingle'ımız başladı ve ben de hemen konuşmaya başlamadan duramadım elbette. Liv Sides'ten dinledik biraz önce. For Amelie geldi. Liv Sides'in ilk albümünden de zannedersem bu şarkı. Tekrar reklam yapayım. Liv ne oldu sana yazısında okumamazlık etmeyin. Sözünü ettiğim kadınla yapılan röportajın ilk sayfalarında şöyle diyor aslında. Sözünü eden kadın yavaş yavaş seksin toplumda tamamıyla kabul görülen bir şey olduğunu anlamaya başlamış. Dolayısıyla bunu anladıktan sonra bunu çok şaşırtıcı olduğunu, çok garip geldiğini ve her yerde olduğunu fark etmiş. Ve bundan dolayı şu, nasıl Türkçe'de nasıl adlandırılır hala gerçekten tam olarak bilmesem de şu... Rastgele seks diyeyim artık. Rastgele seksin de tamamıyla toplumun her aşaması, her kademesinde ve her sınıfında insanları kapsayan, insanları tutsak edercesine, insanların rekabet edercesine bu yarışa sokulduğu bir toplumsal kültür yaratırcasına hakim olduğunu görmüş. Benim çok şaşırtıcı bir gözlem değil. Büyük kentler yaşayanlar, büyük kentlerde yaşamasa da büyük kentlerde ne olduğunu bilen hemen hemen hepimiz aşağı yukarı bunun farkındayızdır muhakkak. Özellikle üniversite öğrencileri ya da o yaşlardaki insanların kuşağında gençler elbette sadece sevişiyor. Elbette bunda yanlış olan bir şey varsa bile bunun seksin tabiatından kaynaklandığını ileri sürmek zor bir iddia. Bunu nasıl gereçlendirmişler ben de tam bilmiyorum. Bunu okuyarak birazdan görmeye çalışacağız. Fakat bunun işin yine garip tarafı, acaba gereççileri her ne kadar... İlk etapta o kadar da sıcak, o kadar da makul gelmese de ezilen bir sosyal grubu desteklemekten de acaba ne kadar girişken olmalıyız sorusu. Bu benim kafamı oldukça kurcalayan bir sorudur aslında. Zira ezilenlerin hemen hemen aslında tanım olarak ezilenlerin hepsinin sistem tarafından ya da egemenler tarafından ezildiği bir gerçek. Dolayısıyla ezilenler dayanışması acaba ne kadar götürülebilir bu zeminde? Bunun arkeolojisini yapmaya çalışacağım kendi kafamda. İşin ilginci bunların oluşturduğu hareketin adına, Harvard Üniversitesi'nin oluşturduğu hareketin adına Gerçek Aşk Devrimi Hareketi adını veriliyor. Kendilerine gerçek aşk devrimcileri diyen bu insanlar, işin ciddi anlamda burada kafamı kurcalayan, kafamı bulandıran bir güzellikte diyeyim, bunun seksiz aşkın gerçek aşk olduğunu iddia ediyorlar. Elbette bu tabii ki deneyimle ispatlanabilecek bir şey değil aslına bakarsanız. Burada deneyimle çok başvurmayacağız dokun kemiklerini sızlatmamak için ama kanatın kemiklerini biraz sızlatmak gerekirse acaba bunu usla, bunu akılla gereçlendirip gereçlendirilemeyeceğini düşünmeden edemiyorum. Dolayısıyla gerçek aşk acaba seksiz aşk mıdır diye sormak bence çok önemli bir soru hala. Her ne kadar bu zemini burada bıraksak da bu bakir öğrenciler zeminini burada bıraksak da acaba normal bir zeminine deyip artık normal hayat zeminine geçtiğimiz zaman acaba seksiz aşk gerçekten aşk mıdır? Ya da seksiz mi olmalıdır aşk? Ya da seksle aşkın arasındaki bağlantı nedir? Bu soruları elbette milyonlarca kere bu programda yanıtladım. Logikten tutun da bir sürü garip garip adama kadar bunlarla ilgili bayağı bir şey okudum. Cinsel insan hayatının en özel şey olduğunu iddia eden Nozick'e aklımca verdim veriştirdim. Zira acaba bu nasıl hayatın en özel şey olur acaba? Ya da doğrusu özel olmayan seksler acaba ya tırnak içinde ve satır altında ve satır aralarında gerçekten aslında hayatın en özel şeyleri midir diye sormadan edemiyoruz elbette. Bunlar basit sorular olsa da bu soruların arkasında elbette önemli bir neden yatıyor. Acaba seks, acaba cinsellik, acaba duygusal olmayan her türlü cinsel birleşme bir iktidar odağı olarak görünebilir mi? Elbette bunun birçok analizi zaten var literatürde. Beni dinlemeye burada tabii ki yok gerek yok, bu açık ama bu soruya vereceğim yanıt elbette müspet yanıt olacak ve evet. Dolayısıyla bu seks kültürünün elbette insanlarda yarattığı hani muhafazakarların jargonuna girmeden nasıl anlatır bilmiyorum da dejenerasyon tırnak içinde iktidarın insanların üzerindeki hakimiyetini, iktidarın insanların üzerindeki baskısı en önemli göstergelerinden biri aslında. Şu seks bazlı ya da seks merkezli hayat diye tanımlanan hayat aslında tırnak içinde nokta nokta bazlı hemen hemen her hayat alegorisinde olacağı gibi itici bir hayat şekli gibi görünüyor. Her ne kadar bunu sevsek de elbette bu hayatın içinden nasıl çıkılır ben de bilmiyorum. Dolayısıyla bu bahsettiğim genç insanlar bunu farklı şekilde yorumluyor olsalar da aslına bakarsanız çıkış noktasının anarşist eleştiriye açık ve anarşist eleştiriye layık bir nokta olduğunu düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Dolayısıyla cinselliğin bir meta olarak, hatta cinsel eylemin kendisinin bir meta olarak bir iktidar odağına dönüşmesi ve bunun rekabette bir parametre olarak insanlar arasındaki ilişkilerde kullanılması her ne kadar çok basit bir tespit olsa da iktidarın aslında hayatlarımızın, pipilerimizin, kukularımızın ve kışlarımızın her yerine girdiğini gösterecek kadar aşikar bir örnek aslında. Burada çok tabii yine şaşırtıcı bir şey yok, bunun da farkındayım. Fakat bu şaşırtıcı olmayan bir şeyin şaşırtıcı olarak okunmasına şaşırmamak gerektiğini düşünüyorum öte yandan da. Dolayısıyla seks egemen kültürün çirkinleri, şişkoları, tırnak içinde, bunları hepsi tırnak içinde söylüyorum. Kısa boyluları, sakatları, biseksüelleri, panseksüelleri, polyamorları dışlamasını da haliyle şaşırmamak lazım eğer bu şekilde yaklaşacaksak. Dolayısıyla şaşırtıcı olmayan bir noktanın şaşırtıcı sonuçlarını da ön yargı gözlüğünü çıkardığımız vakit o kadar şaşırtıcı bulmayacağımızı iddia ediyorum hala haddimi aşarak. Elbette bu söz edilen öğrenci dernekleri bekaretin aşırı derecede çekici, mistik bir değer, mistik bir kavram olduğunu söyleyerek, onu metalaştırarak, evlilik önce seksi de kötüleyerek, hatta çoğu zaman da eşcinsel evliliklerini de kötüleyerek kendilerine bir sosyal alan yaratmaya çalışmaları elbette mide bulandırıcı. Dolayısıyla seksin aşırı değerlenmesinden rahatsız olup seksini aşırı değerlendirerek buna çözüm bulmak çok aptalca geliyor kulağa. Bunun farkındayım. Hatta bu gerçekten aptalca. Fakat değerler felsefesi olarak baktığımız zaman etiğe, ahlaki bir değer felsefesi olarak görürsek ki öyledir aslında. Hatta kimi insanlar bunu ekonomiye bile mezzetmektedir etiği bu anlamda. Acaba seksin yeri ne olmalıdır? Seksi basit bir şekilde yemek yemekle bir tutamayız. Seksi basit bir şekilde dünyanın en haz veren şeyi gibi ezbere bir konuma da koyamayız. Bunun da farkındayım. Dolayısıyla seks üzerine yapılacak her gözlemde aşağı yukarı her iki ucunda görüşlerine yer vermemiz gerektiği açık. Şimdi nedense bunu ciddiye aldım. Çünkü ciddiye alınacak bir yerde yayınlandığı için değil sadece bu elbette. Bu yazıyı ciddiye almamın nedeni aslında oldukça yazılmış olması ve oldukça güzel bir şekilde bahsettiğim yaklaşımı açabilmesi. Bu elbette açmaya devam edeceğiz. Zira çok konuştum. Güzel bir şarkı devam edeceğiz. Uzunca bir şarkı. Dolayısıyla biraz sizi bayıltacağım. Önce My Dying Bright Dawn gelecek. Snow in My Hands. Tüm kötü anılarıyla beraber bu şarkının hemen ardından artık daha ne kadar ima edebilirim bilmiyorum. The Sins of the Beloved grubundan gelecek. A Tormented Soul. The Sins of the Beloved elbette sevilenin, sevdiğimin günahı anlamına gelmekte. My Dying Bright Dawn, Snow in My Hands'i dinliyoruz. Hemen ardından aralıksız olarak The Sins of the Beloved'dan gelecek A Tormented Soul. Doom Metal'ın en derinliklerine dalıyoruz. Umarım çıkabiliriz.
Öksüzler Radyo.
Hiperseksüel kültürden bahsettiğimiz yazıyı, bahsedilen yazıyı okumaya devam ediyorum. Hiperseksüel kültürün geri tepmelerinden biri aslında bu, biraz önce değindiğim bütün konular. Zira hiperseksüel kültür milyonlarca gencin aslında Amerika'da, ki bu azımsanacak bir rakam değil aslına bakarsanız, evliliğe kadar bakir bakire kalacağına dair yemin etmesine yol açmış. Bu bana çok şok edici geliyor hala. Acaba insanlar hala bu devirde dini nedenlerden dolayı böyle bir yemin eder mi diye düşünüyordum ama görülen o ki dini nedenlerde çoğunluk olmak üzere bunu hala Batı ülkelerinde, aslında Amerika Batı ülkesi sayılmaz belki ama yapanlar var. İşin ilginci, Bush yönetimi garip bir şekilde okullara yapılan maddi yardımlarla zemin bulan birçok derste, bu bekaret zeminli bir cinsellik eğitimi dersi vermeye başlamış. Bu işin çok garip bir yönü. Verilen bütün cinsellik dersleri, bütün cinsel sağlık dersleri, bütün seksoloji dersleri insanların evliliğe kadar seks yapmayacağı varsayımına dayanıyormuş. Ve bunu bir şekilde öyle de böyle bu gençleri etkilediği düşünülüyor. Kaliforniya bir politikacının 2004 yılında yayınladığı bir raporda sözü edilen bekarete dayalı okul müfredatlarından 13'te 11'i, yani neredeyse %90 küsürü, yok yanlış mı hesapladım acaba, %80 küsürü bilimsel hatalara, yanlış ve farklı ve hatalı noktalara yol açan bilgilerle doluymuş. Ve bu bilgilerin hemen hemen çoğu da bu yanlış bilgilerin, bu bilimsel yanlış hatalı bilgilerin çoğu da elbette cinsel etkinliklerle ilgiliymiş. Birçok eyalet bu sıralar Amerikan federal hükümetinden gelen bu yardımı, bu derslerle ilgili bu yardımı ve bu dersleri reddediyormuş. Zira Amerika'nın ciddi sorunlarından biri olan 18 yaş altı genç kızların hamileliğini engelleyecek ya da cinsel etkinliği sınırlandıracak bulguları sunmakta bu dersler yetersizmiş. Çok ilginç noktalarından birini şurada güzel bir anekdot anlatmaktan kendimi alamıyorum. South Park'ın o muhteşem South Park'ın eski bölümlerinden birinde, hatta çok eski bölümlerinden birinde bir Amerikan stand-up show'u tiye alınır. Maury adlı bir adamın yaptığı Maury Show adlı bu show'da böyle çılgın gençler, çılgın seksüel olarak aktif olan gençler aileleriyle yüzleştirilir ve hepsi bütün salon tarafından bu gençlerin yüzüne tükürtülür. Bu kadar meraklı bir program, evet YouTube'da falan ararsanız bulabilirsiniz. Ben elbet ilk önce gerçek olamayacak kadar aptalca olduğunu düşündüm. Fakat sonra biraz neşeleyince bu programın gerçek olduğunu fark ettim ve bunlardan bölümlerinden birini izleme gafletinde bulundum. Şaka maka öyle ya da böyle gerçekten işin bu salak programların, bu salak reality show'ların zemininde aslında ürkütücü bir gerçek yatıyor ve bu da genç hamileliği denen şey. Yani 16, 17 hatta 15 yaşındaki gençlerin korunmadan yaptıkları cinsel etkinliklerden dolayı hamile kalması ve çoğunun da dini nedenlerden dolayı bu çocuğu aldıramayıp 16 yaşında anne olmaları. Hani eğitimini yarıda bırakmakları, aksatmaları gibi ıvır zıvırlar bir kenara, gerçekten 16 yaşındaki bir genç kadının anne olması, istenmeyen anne olması dikkatlerinin özünden durulması gereken bir nokta elbette. Dolayısıyla yine normal, daha doğrusu çok daha otoriter olmayan bir gözlemden yola çıkarak çok saçma sapan yerlere varan bütün bu anlayışları aslına bakarsanız irdelemekte fayda var diye görüyorum her şeye rağmen. Ve bu programda bugün yaptığım şeylerden biri de aslında bu. İki ünlü sosyolog bunlarla ilgili, bu durumla ilgili güzel bir araştırma yapmış okuduğum makaleye göre. Bunlardan biri Columbia Üniversitesi'nde, biri Yale Üniversitesi'ndeymiş ve 12 bin öğrenciyi kapsamış ve bu 12 bin öğrenci orta 2'den lise sona kadar olan genç kitleyi kapsıyormuş. Tarihte bu araştırmanın bu arada hemen söyleyeyim, 1995 imiş. Bu araştırmada bekaret yemini etmiş gençlerle bu yemini etmemiş gençler arasında karşılaştırma yapmışlar. Yani, bu okumak komik geliyor ama yine okumakta fayda görüyorum çünkü bilimsel tırnak içinde bir araştırmanın sonucuymuş bu. bekaret yemini etmişler, bekaret yemini etmemişlere göre 6 kat daha fazla oral seks yapıyormuş. Şaşırtıcı. Dolayısıyla dahası bekaret yemini edenler ilk cinsel deneyimlerinde kondom kullanarak seksüel cinsel yoldan bulaşan hastalıkları engellemeye yönünde çaba göstermekte çok çok çok daha tembelmiş. Dolayısıyla bu iki grup arasında yemin etmiş olanlar ve etmemiş olanlar arasında cinsel yoldan bulaşan hastalıklar arasında oransal olarak çok yakın bir benzerlik varmış. Dolayısıyla tırnak içinde bu iki grup arasında pek bir fark olmadığı iddia ediliyor. 2005 yılında yayınlanan bu raporda cinsellikten uzak durmanın hastalıkları engellemekte yeterli olmadığı ve bu cinsellikten uzak durmanın da haliyle gençlerin, ergenlerin hayatlarının gerçekleriyle ve bu yaşamın bizzat kendisiyle çelişkili olduğu sonucuna varılmış. Elbette bu da çok şaşırtıcı bir şey yok ama işin ilginci bu samimiyetsizlik, bu garip bir hipokrisi üzerinden yürüyen işler. Elbette bunun aslında hemen hemen hepsinin altında yatan ciddi bir otoriter baskının olduğu açık. Bu otoriter baskı isterseniz muhafazakar kültürden gelip insanları cinsellikten uzak tutsun, isterse muhafazakar olmayan kültürden gelip insanları cinselliğe sürüklesin. Yine garip bir şekilde öyle de böyle ciddi bir baskı olduğu söz konusu, bu baskının söz konusu olduğu bu gençler üzerine yapılan araştırmalardan da anlaşılacağı üzere açık bence. Zira öte yandan çok daha karşı çıkamayacağım tespitlerden biri de aslında bu hareketin rastgele seks ortamının artık hakikaten bokunun çıktığıydı. Dolayısıyla bunu da kapitalizm bir oyun olarak görme analizi yapmak çok da zor değil aslında da klasik hikayedir. 70'lerin 80'lerin hippilerinin gerçekleştirmeye çalıştığı bu cinsel devrim nasıl evrildi de cinselliğin müthiş bir meta haline gelip pazarlandı, bu günümüz yaşamına dönüşebildi. Bunu anlamak çok zor değil aslında. Zira geçen programımızda hippiler ve punklar üzerine ve dahası ve daha çok çok daha fazlası üzerine Can Yalçınkır'la yaptığımız bir röportajda buna kabaca değinmiştik. Bir röportajı ve diğer tüm eski bölümlerimizi web sitemizden indirip dinleyebilirsiniz podcast formatında. canbaskent.net adresi bunun için. Aynı zamanda bu röportajın dökümünü yaptık ve bu dökümü de uzun uzun bir metin olarak web sitemize koyduk. İsteyen elbette oradan da bunu okuma zevkine erebilir. Dolayısıyla rastgele seks ortamının anarşizm gücü çerçevesinde iyi ya da kötü, tepkisel ya da etkisel olup olmadığını analizine gelmeden önce sağ tendans, muhafazakar tendans, radikalizmi inceliyoruz bu programımızda. Aslında çok incelemiyoruz, onun üzerine kendimizce laflıyoruz. Biliyorsunuz programımızın normal ilk saatinde Sert ve Hüzünlü Melodor'a yer veriyoruz ama bugün ilk saati yaklaşık 15 dakika açtık. Dolayısıyla yine ilk yarıyı kapattığımızı işaret eden, ikinci yarının tatlı melodilerine başladığımızı işaret eden saçma sapan pop şarkımızı çalalım. Ali Şakir'den gelecek Falling. Yatakta ve sofrada neredeyse dinliyorsunuz hala.
Bye.
Sesi güzel, kendi güzel DJ'nizin programı yatakta ve sofrada anlaştığını dinliyorsunuz. Biraz önce Alicia Keys'den dinledik Falling. O ünlü meşhur şarkı geldi. Neden bahsediyorduk biraz önce? Hatırlayalım hemen. Rastgele seks ortamının ne kadar rahatsız edici olduğuna tırnak içinde bunlar tabii ki değinmiştik. Yoksa öyle bir rahatsızlık yok aslında. Dolayısıyla bu rahatsızlığın anlaşılır olduğunu iddia etmekte pek bir sakınca görmüyorum. Dolayısıyla bu anlaşılır rahatsızlığın anlaşılması biraz zor. Sonuçlara ulaşmasının altında yatan nedenlerden biri elbette otoritenin geri tepmesi olarak nitelendirebileceğimiz şu şizoanaliz. Dolayısıyla insanları biraz şizofrenleştiren, tamamen garip garip yollara tırnak içinde iten otoriter cinsellik felsefeleri yol açtığı garip durumları, durumlar da dahil olmak üzere anlaşılmalıdır bana kalırsa. Ve bu programın nedenlerden biri de elbette bu. Aslında teknoloji tırnak içinde ilerledikçe evlilik öncesi sekse karşı bütün birçok iddia yavaş yavaş çürümeye başladı. Bunlardan biri elbette gebelikten korunma ve hastalıktan korunma idi. Zira gebeliği önleme alet edevatlarının ve hastalığı önleme alet edevatlarının olmadığı dönemlerde evlilik öncesi seks hem pratik değildi hem riskliydi hem de tırnak içinde değmezdi. Fakat bu konuyu aslında birçok arkadaşımla, dostumla konuştuğum zaman hemen hemen benzer şeyin günümüzde de geçerli olduğu görülüyor. Zira korunmalı sekslerin yol açtığı haz indirgemelerinin birçok insan için bu cinsellik uygulamalarından kaçınmak için önemli bir neden olduğunu gözleminde bulundum son günlerde. Bu konuyu konuştuğum insanların hemen hemen hepsi aşağı yukarı aynı noktaya değindiler. Ne gerek var? Elbette bu garip noktaya itilmeden önce aslında bu bahsettiğim öğrenci derneklerinden birinin öyküsüne yavaş yavaş geleyim. Bu öğrenci derneklerinden biri Ludwig Wittgenstein'in, şu ünlü Wittgenstein'in öğrencilerinden Elizabeth Anscombe'un adını taşıyor. Elizabeth Anscombe aslında ünlü bir felsefeci ve Wittgenstein öğrencisiydi. Elbette bunun Elizabeth Anscombe'un adının bu derneğe verilmesinin altındaki neden açık. Fakat işin ilginç tarafı bu öğrenci derneklerinden bir örneği. Kendilerine danışman bir profesör bulmuşlar. Kendini katolik bir düşünür olarak tanımlayan Robert George adlı Princeton profesörü, felsefi ve etik argümanlara dayalı olan bu derneğin gayri resmi akademik danışmanı olmuş. Ve insanların o ruh sağlığıyla, o ruh dengesiyle eşleştirmeye kadar olayı götüren, söz edilen profesör, elbette bu derneğin de, ki kendisi katolikmiş, bu derneğin de söz edilen amaçlar doğrultusunda çalıştığı vakit insanların ruhi dengelerini sağlamakta önemli bir işleve sahip olacağını iddia ediyor. Dediğim gibi 2005'te Princeton'da başlayan, daha sonra Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden ve 2006'da da Harvard'da seçilen bu bekaret dernekleri garip yaklaşımlara sahip. Örneğin Princeton'daki daha dini, daha homofobik bir işlere sahipken Harvard'daki bekaretin ilginç, eğlenceli, neşeli ve o kadar da kötü, itici olmayan bir şey olarak göstermeye çalışarak gençlerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Ve dediğim gibi bunlar kendilerine gerçek aşk devrimi adını koymuşlar. Ve bunun daha sağlıklı, daha iyi ve gelecekteki evliliğiniz için daha güzel bir seks hayatı olacak yol açacağını iddia ediyorlar. Elbette kızın ayağı görünüyor gibi değil. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin Cinsel Bilgiler ve Eğitim Konseyi Başkanı Martha Kemper bunun böyle olmadığını iddia ediyor. Bu hareketlerle ilgili rahatsız edici konunun aslında söz edilen konsey başkanına göre en önemli noktalarından biri bu kulüplerin, bu öğrenci derneklerinin yanlış bilgiye ve çarpıtılmış bilimsel verilere dayanarak aslında kendi tezlerini iddia etmeleri ve öne sürmeleri. Örneğin evlilik öncesi seksin iktidarsızlığa yol açması ya da evlilik öncesi seks yapan insanların daha yüksek ihtimalle boşanmaya gideceğine dair kullanılan bu veriler, ki bu verileri söz ettiğim dernekler kullanmaktaymış, bu verilerin hemen hemen çoğunun yanlış ve hatalı olduğuna dayanmakta. Zira şu anda evlilik öncesi seksin bu zararlı sonuçlara yol açacağına dair herhangi bir araştırma bulunmamakta imiş. Bu konser başkanına göre ve konser başkanı eklemiş bunların hemen hemen hepsinin zemin taban olmayan, zemini olmayan iddialar olduğunu öne sürüyor. Beni şok eden gerçek ise aslında bunlardan apayrıydı. Harvard Üniversitesi'nin Sağlık Merkezi'nin başkanının açıklamasına göre Harvard öğrencileri bütün Amerika'daki diğer üniversitelerdeki lisans öğrencileriyle karşılaştırıldığında seks hayatı açısından en az aktif olan okulmuş. Dolayısıyla böyle bir okulda elbette bu hareketin bir zemin bulmasına şaşırmıyoruz. Fakat bu gerçek aşk devrimi denen bu bekaret hareketinin önemli ve belki de komik hareketlerinden biri 2007 yılında geçen sene Sevgililer Günü'nde yaptığı bir eylemmiş. Bugün 14 Şubat 2007'de bu öğrenci kulübü genç kadınlara bir kart göndermiş ve bu kartta şöyle yazıyormuş: neden mi bekleyeseniz? Çünkü siz buna değersiniz. Yani gerçekten trajikomik bir yaklaşımla elbette argümanlarını ortak olmalarını yarattığı mizansen bir yana bu hareketin aşağı yukarı bayağı bir sonunu gelmesine ulaşmış. Dediğim gibi hareketin ortaya çıkış noktalarını saygı duyuyoruz ama hareketin kendini geliştirdiği, hareketin kendini ilerlettiği noktaları çok da ciddiye almıyoruz aslında. Zira burada çok açık bir nokta var. Eğer beklemezseniz siz buna değmezsiniz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Her ne kadar bu mantıksal olarak yanlış olsa da. Sembolik mantığa göre baktığımız vakit aslında bekleyin, dolayısıyla buna değersiniz anlaşımda. Eğer değersizseniz beklememişsinizdir anlamı çıkıyor. Ama beklemiyorsanız değersizdir anlamı çıkmıyor elbette. Ama yine de elbette bunun ünlü dil, bilimci, felsefe, Grimes'i takip edecek olursak elbette çok açık bir sonucu var. O da şudur ki bekleyeceksiniz, aksi takdirde değersizsiniz sonucu. Evet, dediğim gibi bu harekete sonu getiren önemli adımlardan biri olmuş aslına bakarsanız. İşin daha da garip yanı hakikaten. Konuyu bir dakika çok dağıttım, zira yaklaşık programımızın bitmesi 35 dakika kalmış ve çalmak istediğim çok güzel şarkılar var. Bunlardan birini dinleyeceğiz şimdi. Master Fatih Özkan'ın son albümünden gelecek. Milli Park. Yasakta ve sofrada araştırma dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz hızlı konuşacağım.
Biliniyor şarkıların sırası bizde. Biliniyor hayat bizden razıdır. Otların sarardığı yerlerde güneş, kurşunun değdiği yerde heves kalmıştır. Beni artık kimseler aramasın. Aşkın en tabanında yattığım anlaşılmasın. Korkunçtur yalnızlığımız, bir oyun oynanır oyalanırız. Orman değiliz artık, milli parkız.
Korkunçtur yalnızlığımız, bir oyun oynanır oyalanırız. Orman değiliz artık, milli parkız.
Biliniyor şarkıların sırası bizde. Biliniyor hayat bizden razıdır. Otların sarardığı yerlerde güneş,
kurşunun değdiği yerde heves kalmıştır. Beni artık kimseler aramasın. Aşkın en tabanında yattığım anlaşılmasın. Gözyaşları gizlenir, idare edilir durum. İstesek de istemesek de beraberiz yavrum. Korkunçtur yalnızlığımız, bir oyun oynanır oyalanırız. Orman değiliz artık, milli parkız. Korkunçtur yalnızlığımız, bir oyun oynanır oyalanırız. Orman değiliz artık, milli parkız.
Birçok sayfasını atlayarak bitirdiğim şu kitabın başından başlayabilirim ve sonsuz gözyaşları. Göz
gözyaşları gizlenir, idare edilir durur. İstesek de istemesek de beraberiz yavrum. Korkunçtur yalnızlığımız, bir oyun oynanır oyalanırız. Orman değiliz artık, milli parkız.
Muhteşem bir şarkısını dedik Milli Park. Güzel şarkılar eşlik etmeden kendini alamayan diyeceğiniz Can Başkent'in sunduğu yatakta ve sofrada anarşizmdesiniz. Oy oy oy. Bugün nerede STB ve SEM'de hakikaten garip bir konuya daldık ve nasıl çıkacağımı tam olarak ben de bilmiyorum. Ama şimdi yine ilginç notlarından biri bana kalırsa. Bu hareketin kendini gereklendirmekte kimi güzel noktaları kullanabilmesi bence. Bunlardan biri şu. Bu hareketin aktivistlerinden biri şöyle diyor. Herkes bizim hareketimizin saf, naif, küçük bir bakire kızlar yaratmaya çalıştığımız ideali üzerinden konuşuyor. Ve de bu öyle bir idealimiz olmadığını, idealimiz yok diyor sözünü ettiğim aktivist. Papa II. Jean Paul'ün Vücudun Teolojisi kitabıyla beraber ünlü liberal felsefeci John Stuart Mill'in Kadının Nesneleştirilmesi kitabına kadar birçok literatür sunabilirim size diyor sözünü ettiğim aktivist. Şimdi hayır, bakın bu noktaya geç, çünkü John Stuart Mill'in sözünü edilen şu Subjection of Woman, dışarıda ben de tam olarak bilmiyorum, makalesi aslında çok önemli bir makale. Bunun bu hareket tarafından sergilenmesi bana bayağı bir ilginç geldi. Dolayısıyla kadının nesneleştirmekten uzaklaştırma girişimiyle bu hareketin motive edilmesi ilginç bir nokta. Dolayısıyla sözünü ettiğim aktivist ilerleyen satırlarda kendini ciddi bir feminist olarak da tanımlayacaktır. Zira bu öyle bir feministtir ki bu erkek kültüre kendini tırnak içinde yem etmeye çalışmayan bir feministtir kendine göre. Ve kendini oldukça radikal olarak görmektedir bu minvalde. Çünkü direnmek koyu bir bu rüzgarı kendini kaptırmaktan tırnak içinde çok daha kolaydır aslında, çok daha zordur aslında. Dolayısıyla kolaya kaçmıyor, direniyor ve bir politik, her ne kadar dini motivasyonu çok zayıf olmasa da diyeyim, ve politik bir itkiyle, bir dürtüyle ve bir istençle bir direniş yaratıyor. Bunun gerçekten bir direniş olduğunu düşünüyorum, çünkü cinsel dürtüye o yaşlarda benim hatırlayabildiğim kadarıyla yeni düşmemek çok zor. Dolayısıyla sosyal olarak, toplumsal olarak inşa edilen bu normlara karşı çıkarak, ki bu norm elbette dediğimiz gibi şu rastgele cinselliğin yarattığı tırnak içindeki rahatsızlık ve eşitsizlik. Bunu eşitsizlik yönünü altını kalın kalın çizmek zorundayım. Çünkü Foucault'un kişisel olan politiktir yaklaşımını hala tam olarak kavramakta güçlük çeken feministlerin gani gani olduğunu görmekte zorluk çekmiyorum. Dolayısıyla bunlardan bu feministlerden bazıları, şimdi ismini tek tek vermeye gerek yok, bu ünlü feminist düşünürlerden birçoğu feminizmin örneğin kadınların giyimine, örneğin kadınların yatak hallerine, örneğin kadınların cinsel hayatlarına müdahale etmesine gerek olmadığını, zira bunun kişisel alan olduğunu, bunun politize edilmeye pek gerek olmadığını, bunu kurtarılmış alan zaten olduğunuz günümüz dünyasında vurgulayarak feminizmi daha politik, daha parlamenter politikaya sınırlandırma eğilimindeler. Aslına bakarsanız bu ilginç ve yeni bir taktik aslına bakarsanız benim komplo teorilerime göre. Zira çok net bir şekilde radikal feminizmi ana akıma çekmeye çalışan ve bu radikal feminizmin eleştirdiği, çok güzel bir şekilde saldırdığı noktaların altını kalın çizen bir nokta aslında. Her ne kadar aksi yoktan olsa da. Fakat sözünü ettiğim Gerçek Aşk Devrimi adındaki hareketin en önemli bulduğum iddialarından biri de şu. Sözünü ettiğim kadın aktivist hareketin gerekçelerini sunarken aklıma hala çıkmayan şu cümleyi sarf etmişti. Kadının kendi bedeni üzerinde kontrol kurması hala acayip bir şekilde karşı kültür olarak adlandırılıyor ve görülüyor insanlar tarafından dedi. Elbette
ana akım taraftan baktığınız vakit aslında kadın haklı, zira kendi bedeni üzerinde kontrolünü elde etmeye çalıştığı vakit, kendi kontrolüyle kendi bedeninde yaşamaya çalıştığı vakit, tırnak içinde bunlar, ciddi bir toplumsal yadırganmayla karşılanıyor.
Dediğim gibi sanırım haddimi biraz aşacağım ve bunun bir toplumsal muhalefet olduğunu iddia etmekte çok beis görmeyeceğim aslında. Her ne kadar bu muhalefete tabii ki katılmasam da %100 bir şekilde, bu muhalefetin ciddi anlamda var olması gerektiğini düşünüyorum. Zira öyle de böyle farklı, saçma sapan dini motivasyonlarla da ortaya çıksa aslında insan ve beden ve cinsellik üçgeni arasındaki hemen hemen her politik yaklaşım, her sosyolojik yaklaşım öyle de böyle kendini var etmesi gerektiğini düşünüyorum ki, hani ister Hegelci değil bana, ister tırnak içinde olsun lütfen Marksçı deyin, bu diyalektiğin aslında önemli olduğunu düşünüyorum. İşin daha da şaşırtan noktalarından biri, bu gerçek aşk devrimi hareketinin kadın eylemcisi, sözünü ettiğim kadın eylemcisinin bir sevgilisi olması. Elbette sevgilisi de bu hareketin aktivistlerinden biri, hatta ortak başkanıymış. Bu ikisi de Harvard'da yaşıyormuş ve Harvard Üniversitesi'nde okuyorlarmış ve işte tırnak içinde parlak ve başarılı öğrencilermiş. Lakin sözü ettiğim olancağız kendini çok komik bir şekilde afiş etmiş. 2006 yılında bir etkinlikten sonra beklemek için 10 neden başlıklı bir broşür dağıtırken okulda elbette adı çıkmış ve ondan sonra bu kendini afiş ettikten sonra, kendini tırnak içinde kama altına saldıktan sonra elbette seksten uzak durmasındaki bütün zorluklar aşağı yukarı ortadan kalkmış çünkü herkes artık onun seksten uzak durmak için çalışan örgütün aktivistlerinden biri olduğunu görmüş. Bu da işin ilginç come out prosedürlerinden biri olsa gerek. Come out'unuzu cinsel yaşayarak değil, cinsel yaşamayacağınızın come out'unu yapmak. Örneğin mastürbasyon sorusu söz konusu olduğu zaman sözünü ettiğim genç insanlar da elbette mastürbasyondan da uzak durmak zorunda olduklarını iddia ediyorlar ve bunu başardıklarını söylüyorlar. Örneğin sözünü ettiğim genç kadın aktivist sorulduğu zaman şöyle demiş: ama tanrım, tabii ki hayır. Oysa olacağız daha gerçekçi bir şekilde yaklaşmış. Bunun kendisi için çok zor olduğunu ve bunu bırakmanın zorluğundan söz etmiş. Zira insanın içine o kadar derinlemesine işliyormuş gibi. İşliyormuş ki bu. Bırakmak çok zormuş. Sözünü ettiğim genç oğlan aslında ilginç bir erkeklik tanımı yapmış. Şöyle diyor erkeklik tanımında. Kadınınız için kendi gerçeklerinizi reddedebilme iktidarına haiz olabilmek, gerçek erkeklik işte budur falan demiş. Ve de garip bir erkeklik, garip bir kadınlık inşası burada söz konusu ve söz konusu olacak. Burada şaşıran bir şey yok. Fakat bunun seksizmi yeniden ürettiğini gözlemlemek zor değil. Ama dediğim gibi sözünü ettiğim gerçek aşk devrimi hareketini çok da ciddiye almıyorum ama bu hareketin zemininde yatan içkin ve internal bütün kavramların aslında ciddi anlamda eleştirilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini hala düşünüyorum. Ah, çok konuştum. Güzel şarkılarla devam edelim diye düşünüyorum. Harika bir şarkı gelecek. Balkan Beatbox'tan dinleyeceğiz. BB Beat. Muhteşem bir grup, muhteşem enerjili bir grup. Defalarca canlı dinleme imkanım oldu bu grubu ve bu grubun yine çok çok sevdiğim şarkılarından birini sizle paylaşmak istiyorum. Tekrarlıyorum. Balkan Beatbox'tan gelecek. BB Beat. We'll be right back. kadar güzel bir şarkıydı. Balkan Beatbox'tan dinledik BB Beat. Hazır coşmuşken devam edelim diyorum. Balkan Beatbox'ın geldiği mahalleden yine güzel bir grup, daha ünlü bir grupta dinleyeceğiz. Brooklyn Funk Essentials gelecek. Flash Life'a yaptığı Hüsnü Şenlendirici'nin, hani Allah'ın cezası Hüsnü Şenlendirici olmadığı zamanlardan kalma güzel bir Brooklyn Funk Essentials ve Flash Life'a şarkısı. Skaka Bob. Haliyle yerimize oturmuyoruz.
No, all true gotta be cold white. Don't bother bringing guns to town. You're sick and cold and wild and a fool. Just move to the inbound sound. Have mercy.
Yeah!
yapmalar yapmış valla. Brooklyn Funk Essentials'tan dinledik Skaka Bop. Zamanımız azalmasına rağmen ben de bu konuyu tartışmaya devam edeceğim. Sözünü ettiğim makalede durumun iki uç tarafı karşılaştırılır ve birbirine yaptıkları atışmalar anlatılır. Aşk devrimi hareketinin elbette karşısındaki uç, cinselliğini aktif bir şekilde yaşayan genç bir kadınmış. Lena adında bu kadın, bu kadın öğrencinin bir seks bloğu varmış ve bu blokta elbette seks hayatını net bir şekilde anlatıyormuş. Fakat Lena'nın asıl ilgi çekmesine yol açan olay ise geçen sonbaharda Lena ile sözünü ettiğim gerçek aşk devrimi hareketinin aktivistlerinden biri arasında yapılan kamuya açık tartışma ve münazara olmuş. Lena kendi duruşunu, kendi bakış açısını şu şekilde açıklamakta. Çok da tanıdık bir şekilde olsa da. Güçlü kadın olmanın benim anlayışıma göre anlamı, benim görüşüme göre anlamı, seks yapmaktan hoşlandığımdan utanmamaktır. Dolayısıyla bundan dolayı da seks yaptığım her insana duygusal olarak iyi duymak ise gerçekleştirilemeyecek bir beklentidir. Seks yapmak kendimi iyi hissettiriyor, kendimi gerçekten iyi hissettiriyor ve bu kadar. Elbette burada hala şaşırtıcı bir şey yok. Dediğim gibi bu şaşırtıcı dans ya da bu argümanları ciddiye almamızın altındaki motivasyonda aranmalı bütün bu programın nedeni. Bunlardan biri de daha önce defalarca tekrarladım. Cinsel felsefenin her iki ucunu da diyeyim tırnak içinde bilmeniz zorunlu. Bir anda yatakta anarşizm olarak burada manifest ettiğimiz tırnak içinde zihniyet. Öte yandan ise bu gerçek aşk devrimi hareketiniz deklare ettiği zihniyet. Fakat işin garip tarafı bu iki zıt anlayışında kimi ortak noktalarda bence gayet net bir şekilde uzlaşabilmesi. Şimdi daha da garip tarafı anketlere göre, yapılan araştırmalara göre erkeklerin çoğu sözünü ettiğim şu gerçek aşk devrimi hareketinin aktivistin gibi bir kadınla beraber olmak istiyormuş. Evet, anketlerin çok ciddi olan bir yanı yok bu açık. Fakat anarşist bir cinsellik felsefesine doğru milim milim ilerlediğimiz şu dakikalarda aslında cinsellikten sakınmanın da aslında anarşizden bir yaklaşım olabileceğini tartışmakta bir beis görmüyorum. Acaba açık cinsellik otoritesine karşı bir direniş midir bu gerçek aşk devrimi hareketi? Tamam, şunu kabul ediyorum. Anarşist bir yöntemi izlemiyorlar, anarşist bir yaklaşımları yok. Fakat varsayalım ki bu insanlar kendilerinin anarşist olduğunu iddia ediyorlarsa, acaba bu bir anarşist hareket olarak adlandırılabilir mi? Dolayısıyla anarşistlerden menkul bir tırnak içinde gerçek aşk devrimi hareketi söz konusu olur mu? Acaba bu tanım kendi içine çelişkili midir? Acaba bu tanım kendi kendine çürüten bir tanım mıdır? Yoksa zaten anarşizmin, aşk anarşizmi olarak nitelendirilen şu duygusal anarşist kuramlarında zaten böyle bir ötelemesi, böyle bir çıkarsaması zaten doğal mıdır? Hala bu soruların yanıt vermeye tereddüt etmeyeceğiz fakat hazır coşmuşken ve tereddüt soğumamışken daha önce de çalmış olduğum bir şarkı tekrar çalmaktan beis görmüyorum elbette. Müthiş bir şarkı, müthiş bir yorumcu ve müthiş bir konser performansı gelecek. Raşit Taha'dan dinleyeceğiz. Gida.
Ouais. Attention, un baston. Hey, prends la pause rock, et toi tu prends la pause world. Ouais, voilà. Hey, hey.
Şu dakikalarda programı nasıl sonuçlandırsam, nasıl nihayetlendirsem diye düşünmeden edemiyorum. Zira güzel bir şarkı daha çalacağım, her ne kadar 2-3 dakikanız daha fazla alacak olsam da. Ufak bir hatırlatmaya devam edelim. Aşağı yukarı gayri resmi ve gayri ihtiyari olarak diyeyim ya da böyle. Ve takla ve sofradan açtığım programından sonra anonsuz istek bölümü yapıyoruz. Dolayısıyla eğer yatakta Müksüzler Radyo'ya müksüzler.net adresine girerseniz, kayıtlı kullanıcı olursanız ve chat'e katılırsanız istediğiniz şarkıların çoğunu çalacağız. Evet, gabidik gubidik şarkılar çalmak istemiyoruz. Zira programın ranjında yer alan şarkıların çoğunu çalıyorum. Ve araya elbette kendi seçtiğim diğer şarkıları anonsuz bir şekilde serpiştiriyorum. Dolayısıyla yayından sonra ayrılmayın, istek programıyla devam edeceğiz. Yatakta ve sofrada anarşizm dinliyorsunuz. Dedim ya, anarşizm acaba seks yoksunluğuyla nasıl birleştiririz? Yatak anarşizmlerini seks noksanlığıyla, seksten uzak durmayla, tabii dini ya da muhafazakar olmayan motivasyonlarla nasıl birleştiririz sorusunu sormak için bu kadar çok lagalog yaptım bütün program boyunca 2 saat. Dolayısıyla bütün bu programın aslında her ne kadar sağ gösterip sol vurmaya çalışan garip bir şekilde bir alegori yaratmaya çalışsa da bütün programın aslında amacı buydu. Yani acaba cinsellik felsefelerini çok mu ezbere kurguluyoruz? Elbette ben çok ezberi kurguladığımı düşünüyordum bu yazıyı aşağı yukarı okuyana kadar. Her ne kadar dediğim gibi bu insanları eleştirmek gibi bir derdim hakikaten yok. Fakat herhangi bir ortalama, ne diyeyim, kibarca nasıl anlatırım bilmiyorum ama hakikaten dini motivasyonlarla beyni yıkamamış ya da muhafazakar saçmalıklarla beyni elinden alınmamış herhangi bir insanın cinsellikten uzak durması için herhangi bir neden olduğunu düşünmüyorken, bu yazıda ortaya çıkan pseudo ya da değil feminist nedenlerin aslında ciddi dikkate değer olduğunu düşünüyorum, hala haddimi aşarak belki de. Ah, şarkı başladı arkadan ufak ufak geliyor diyorsunuz. Neyse, onlar şarkılardan yola çıktık. Bugün de oradan şarkılara devam edeceğiz. Ünlü olan bir DJ geldi şimdi. Chantel'den, yani Stephen Hantel'den dinliyoruz. Disco Partizani. Yatakta ve sofrada narşizim iftiharla sundum.
My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brazilian. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brazilian.
Și cu frumusețea ta îi bași pe toți în boară. Orice bărbat te dorești.